Ayrım 6, sayfa 472, 39. bölüm. Nihai Zafer. İstanbul'daki yüksek komiserler şehre yönelen Yunan tehdidini tartışırlarken, Mustafa Kemal ile kurmay heyeti Akşehir'de bir futbol maçı seyrediyorlardı. Bu genelkurmay toplantısını gizlemek için bulunan bir bahaneydi. Toplantıda İzmir yönündeki Türk taarruzunun tarihi ile son hazırlıklar kararlaştırılacaktı. Taarruz planı 9 ay öncesinden Mustafa Kemal ile Fevzi ve İsmet Paşalar arasında tasarlanmış bulunuyordu. Fevzi Paşa bunu harita üzerinde açıkladı. Arkadan Mustafa Kemal hazır bulunan paşalara düşüncelerini sordu. İçlerinden birçoğu bir takım tenkitler ileri sürdüler. Planın aslından çok uygulanacağı tarihe itiraz ediyorlardı. Her zamanki gibi kararsız olan İsmet Paşa, planın şu anda kesin bir zafere ulaşacağından şüpheliydi. Ona kalırsa sağlam bir savunma sistemi uygulayarak Yunanlıları yıpratmak daha doğru olurdu. Yok ille taarruz isteniyorsa kendisine hazırlıklarını tamamlamak için biraz vakit bırakılmalıydı. Savunma duygusu sanki herkesin içine işlemişti. İsmet Paşa'nın kuşkularını paylaşan başkaları da çıktı. Şimdi ellerinde bir ordu varken onu kaybetmeyi göze alamıyor, ordunun hazırlığı henüz tamam değildir diyorlardı. Harbiye'de Mustafa Kemal'e hocalık etmiş olan 2. Ordu Komutanı, memleketin varı yoğu demek olan ordu tehlikeye atılırsa, asıl varlığının da tehlikeye düşeceğini söyleyerek itiraz etti. Mustafa Kemal Fevzi Paşa'ya bunun gerçekten böyle olup olmadığını sordu. Evet cevabını alınca kendisine döndü ve "Pekala sayın hocam," dedi. "Şimdi artık Harbiye'de savaş oyunu oynamıyoruz. Yurdumuz için kesin bir sonuç elde etmek uğruna bütün varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız." Mustafa Kemal paşaların düşüncesini yoklamayı uygun görmüş olmasına rağmen kararını zaten vermiş bulunuyordu. Seziş, kararlılık, siyasal görüş, düşman psikolojisini anlayış konusunda başkalarında bulunmayan o olağanüstü hal sayesinde hem zafere güveniyor hem de tedbiri elden bırakmıyordu. Ordunun Ağustos ortalarında taarruz için hazır olmasını emretti. İsmet Paşa ayağa kalkarak hazır ol vaziyeti aldı ve cephe komutanı olarak hepsi adına "Düşüncemizi öğrenmek istemiştiniz," dedi, "biz de açıkça belirttik. Ama bu bir emirse boyun eğeriz." Mustafa Kemal Ankara'ya döndü. Daha burada muhalefet bir yana kabine ile görülecek bir takım işleri vardı. Fevzi Paşa kazanma şansının %80 olduğunu söylüyor, %20'yi de savaşın talihine bırakıyordu. Bu sözler hükümetteki iki muhalif vekilin kötümserliğini biraz olsun gidermişti. Kabine taarruzu onayladı. Geriye ordunun morali bozuk ve kıpırdayamayacak halde olduğu yolunda propaganda yapan muhalefet kalıyordu. Bu bir yandan Mustafa Kemal'in Ali Fuat Paşa'ya gizlice söylediği gibi işe yarayacak bir şeydi. Çünkü düşmanın taarruzun yakınlığını sezmesini önlüyordu. Lakin o yine de nüfuzlu bazı kimselerin bu konudaki kuşkularını yatıştırmaktan geri durmadı. Güvenliğe önem veren modern kafalı bir subay olarak Mustafa Kemal taarruz tarihinin gizli tutulması gerektiğini çok iyi anlıyordu. Zira stratejik planının başarısı her şeyden önce sürprize dayanmaktaydı. Cepheye gittiği çok az kimseye söylenmiş, onlara da sanki hala Ankara'daymış gibi davranmaları bildirilmişti. Ali Fuat Paşa mebuslara daha o gece beraber yemek yediklerini söyleyecekti. Yabancı ajanlar arasında sürekli olarak ordunun henüz taarruza hazır olmadığı söylentisi yayılıyordu. Çankaya'daki nöbetçilere içeriye kimseyi sokmamaları için talimat verildi. Gazi'nin işi vardı. Gazeteler onun ertesi günü Çankaya'da bir ziyafet vereceğini yazıyorlardı. Oysa Mustafa Kemal daha şimdiden cepheye, karargahına gitmişti bile. Annesine elini öpüp vedalaşırken bir çay ziyafetine gittiğini söylemişti. Zübeyde Hanım onun üniformasına, çizmelerine bir göz attıktan sonra "Bu çay ziyafeti değil," dedi. Mustafa Kemal onu yatıştırarak yanından ayrıldı. Annesi daha sonra bölge komutanına telefon ederek nerede olduğunu sordu. Kendisine yine çay ziyafetinde diye cevap verildi. Zübeyde Hanım hayır dedi, biliyorum savaşa gitti. Oğluna bir mektup yazdı. Oğlum seni bekledim, gelmedin. Çaya gittiğini söylemiştin bana ama cepheye gittiğini biliyorum. Senin için dua ettiğimi bilmeni isterim. Savaşı kazanmadan geri gelme. Dipnot: Perihan Naci Eldeniz, Belleten'de. Mustafa Kemal o gece yakınlarından birkaç kişiyle Ankara dışında bir yerde yemek yedi. Cephede bulunduğu sürece her zamanki gibi içkiyi hemen hemen keseceği için o akşam bol bol içti. Ayrılırken ellerini omuzlarına atarak, "Şimdi doğru cepheye gidiyorum," dedi, taarruza başlamak için. İçlerinden biri şaşkınlıkla, "Paşam ya başaramazsanız?" diye sordu. "Ne demek istiyorsun? Taarruzun başlangıcından 14 gün sonra Yunanlıları denize dökmüş olacağım." Trene binecek yerde o gece Tuz Çölü üzerinden otomobille Konya'ya gitti. Orada geldiği bildirilmesin diye telgrafhaneye el koydu. Fethi Bey Londra'dan Lord Curzon'un kendisiyle görüşmek istemediğini tellemişti. Taarruzun tam vaktiydi. Mustafa Kemal Konya'dan Akşehir'e gitti. Orada ordu komutanlarına son emirlerini verecekti. Yunan cephesi Marmara'dan Menderes Vadisi'ne kadar aşağı yukarı 500 kilometre boyunca uzanıyordu. Kuvvetli noktaları kuzeyde Eskişehir, güneyde Afyonkarahisar'dı. İki ordu birbirine hemen hemen denk kuvvetteydi. Silah bakımından Yunanlıların, atlı bakımından da Türklerin hafif bir üstünlüğü vardı. Yunanlılar hücumu Türklerin geniş çapta yığınak yaptıkları kuzeyden, Eskişehir'den bekliyorlardı. Aralarında Meyan kökü sanayiinde çalışan İngilizlerin de bulunduğu ajanlar, bu bölgede Türklerin çok faaliyet gösterdiklerini haber vermişlerdi. Mustafa Kemal onların böyle sanmalarını daha da körükledi. Aslında güneyde İzmir tren yoluna hakim durumdaki Afyon'a karşı hücumu tasarlamıştı. Burası çok daha iyi tahkim edilmiş, kuvvetli bir mevziydi. Evet, öyle ki İngiliz mühendisleri zapt edilebileceğine inanmıyor ve burayı bir çeşit Verdun olarak görüyorlardı. Dipnot: Birinci Dünya Savaşı sırasında 1916'da Fransızlar Verdun'u 10 ay süreyle Almanlara karşı savunmuşlardı. Çevirenin notu. Lakin Mustafa Kemal'in gözünde Afyon'un stratejik önemi büyüktü. Bu yüzden burayı almayı kafasına koymuştu. Taarruzun temelini önce stratejik, sonra taktik sürpriz teşkil ediyordu. Mustafa Kemal, Filistin seferindeki düşmanı Allenby'nin metodundan yararlanarak bir ay süresince gerekli birlikleri gizlice kuzeyden güneye çekti. Kıtalar gece yol alıyor, gündüzleri köylerde ve ağaç altlarında dinleniyorlardı. Böylece keşif uçuşu yapan düşman uçakları onları göremiyordu. Bir yerde yol yapılacağı vakit düşmanı aldatmak için gereksiz olan yerlerde de aynı şekilde yapıma girişiliyordu. Bu arada Eskişehir önünde sadece küçük bir kuvvet kalmış olduğu halde sanki bir sürü tümenden kurulu bir yığınak varmış gibi geceleyin ateşler yakılıyor ve gündüzün bunları takviyeye yeni birlikler gönderiliyor sanısını vermek için yollarda toz kaldırılıyordu. Mustafa Kemal böylece stratejik sürprizin tam olması için çalışmaktaydı. Amacı Yunanlıların sağ yanını çevirmekti. Bu Afyonkarahisar'la doğu ve güney yönlerine karşı ona dayanak olan Dumlupınar bölgesi etrafında 80 kilometrelik yoğun bir cepheydi. Güneyini ovanın üzerinde 600 metreye kadar yükselen kesik bir dağ silsilesi savunuyordu. Mustafa Kemal'in taktik bakımından girişmek istediği sürpriz bu tabii kaleye saldırmaktı. Buraya 1. Ordu ile hücum etmeyi tasarlıyordu. Bu sırada asıl piyade ve topçu kuvveti doğudan ikinci bir hamle yapacaktı. Arkadan süvari çevik bir kuşatma hareketi şeklinde batıya doğru seyirtecek ve Yunanlıların yollarını kesecekti. Tıpkı Allenby'nin Filistin'de Türk ordusuna karşı yaptığı gibi. Mustafa Kemal düşmanı şaşırtmak için kuzeyde Bursa'ya doğru bir oyalama hücumu emretti, güneyde de Menderes Vadisi'nde Aydın'a doğru bir süvari hareketi yaptırdı. Bundan çok çabuk sonuç almayı umuyordu. Hayvanlara verecek yem olmadığı için hareketin ertelenmesini ileri süren bir süvari komutanına, birkaç gün sonra hayvanlara da erlere de istediğin kadar yiyecek bulacaksın demişti. Taarruzu öyle hesaplamıştı ki Yunanlıların ektiği tarlalarda ekinler yetişmiş fakat henüz biçilmemiş olacak. Ayrıca derelerin suyu da çekilmiş olduğu için atlılar hızla ilerleyebilecekti. 25 Ağustos akşamı Mustafa Kemal Anadolu ile dış dünya arasında bütün haberleşmeleri kesme emri verdi. Karargahını ovadan Şuhut kasabası yakınlarındaki dağlık bölgeye, oradan da Kocatepe'nin arkasındaki bir kampa taşımıştı. Birlikler yamaçlardaki mevzilerini almak için gündüzleri keşif uçaklarına karşı gizlenerek, geceleri de çok kere düşmanın birkaç yüz metre yakınından geçerek yol almışlardı. Hücum saati yaklaşırken Mustafa Kemal kıtalarına, müsveddesine İsmet Paşa'nın hazırladığı bir savaş emri çıkardı. Bu emir, ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri diyordu. 12 yıldan beri savunma durumunda kalmaya zorlanmış bir milletin ilk büyük taarruzu az sonra başlayacaktı. 26 Ağustos sabahı, gün doğuşuna bir saat kala, atıyla ağır ağır Gazi, Kocatepe'nin yumuşak zirvesine doğru ilerledi. Savaşı buradan yönetecekti. Bir dizi er fenerlerle yolu aydınlatıyor, çepeçevre bütün bayırlarda da başka erler, atlara ve koşum hayvanlarına ışık tutuyorlardı. Mustafa Kemal konuşmuyordu. Düşüncelerine gömülmüştü besbelli. Durmadan doğuya, ufka bakıyordu. Şimdi orada hafif bir kızıl parıltı belirmişti. Anadolu yaylası üzerine güneş doğuyordu. Sonra birden gürüldüyen gök gibi topçu baraj ateşi başladı ve Yunanlılar uykularından uyandılar. Birçoğu Afyon'da gittikleri bir balodan ancak 2 saat önce dönmüşlerdi. Mustafa Kemal bütün generallere birliklerini cephe hattından yönetmelerini emretmişti. Kendisi şimdi tepeden, yanında Fevzi ve İsmet Paşalar, birkaç kilometre ileride gelişen büyük hücumu gözlüyordu. Ufka doğru önlerinde basamak basamak, daha da sarp ve kayalık tepeler, bir amfiteyatr biçiminde yükselmekteydi. Her biri bir Türk tümenine hedef olarak gösterilen bu tepelerin ta zirveye kadar yokuş yukarı bir hücumla alınması gerekiyordu. Kavga kanlı oldu ama kısa sürdü. Sabah saat 9.30'da 2 tanesi dışında bütün hedefler Türklerin eline geçmişti. Sürpriz tam olmuştu. Yunanlılar geceliğin gizlenerek karşı yamaçlardan kendilerine doğru tırmanmış olan bu kuvvetlerin varlığını akıllarından bile geçirmiyorlardı. Keşif uçakları sadece 3 tümen görüldüğünü bildirmişti. Bu tümenler de kolayca tutulabilirdi. Bunun yerine bu noktada kendilerine sayıca 3 kat üstün bir kuvvet onları silip süpürmüştü. Yine de bunun asıl taarruz olduğunu epey geç anlayabildiler. Hücumun doğudan geleceğini sanarak burada ovada büyüyecek bir kuvvet bırakmışlar, oysa sadece bir durdurma saldırısıyla karşılaşmışlardı. Yaptıkları yanlışlığı anladıkları zaman muharebeyi hemen hemen kaybetmiş durumdaydılar. Zira bu arada Türk süvarileri arkalarına kadar dolanmış, onları batıdan hırpalamaya başlamış ve İzmir demiryolunu Küçükköy istasyonunda kesmiş bulunuyorlardı. Dipnot: sonradan istasyona düşmanı gözetlemek için bir telgraf direğine çıktığı sırada şehit düşen genç bir teğmeni anmak için Yıldırım Kemal adı verilmiştir. Türkler yalnız sağda ve solda olmak üzere 2 önemli noktada güçlü bir direnme ile karşılaşmış ve başta hedeflerini ele geçirememişlerdi. Solda Çiğiltepe'yi almakla görevli genç bir subay bu işi başaramadığı için canına kıymıştı. Savaş ateşi içinde acımak nedir bilmeyen Mustafa Kemal onun boş yere kendini öldürmesine fena kızdı. Aslında bu birlik kendinden bekleneni yapmış ve mevzi aynı gün ele geçirilmişti. Gazi ancak akşama doğru yumuşadı ve yazık oldu çocuğa dedi. Sağda da bunun gibi iyice tahkim edilmiş bir yer vardı, uçurumlu bir bayır. Yunanlılar burada Türklerin birçok hücumlarını püskürttüler. En sonunda Mustafa Kemal, yanında Kolordu komutanı Kemalettin Sami Paşa ile oraya geldi. Kemalettin Sami Paşa, düşman ateşini hep üzerine çektiği için orduda paratoner diye anılırdı. Mustafa Kemal, Yunanlıların kazandığını görmektense gök kubbe başımıza yıkılsın daha iyi dedi. Cephedeki birlikler önünde bir konuşma yaparak aralarından gönüllü istedi. Fakat yalnız ölüme hazır olanları. Hepsi ileri atıldılar. Türk askerinin zayıf damarını iyi bilen Mustafa Kemal, onlara çıkışarak korkaklıklarını yüzlerine vurdu. Karılarına layık değildiler, boş düşseler yeri vardı. Erlerin tepesi atmış, öfkelenmişlerdi. Neden diye sordular. Ölüme gönüllü çıkmamışlar mıydı? Mustafa Kemal böylece askerlerin kanını iyice kaynattıktan sonra demir tel örgülerini ve bayırı aşmalarını emretti. Yunan ateşi onları ot gibi biçti. Biraz sonra Türk ölüleri tel örgülerin önünde ehramlar gibi kümelenmiş, katı toprağın yüzünde akan kanlardan kızıl gölcükler meydana gelmişti. Fakat arkadan başkaları ileri atılıyor, arkadaşlarının cesetlerine basarak tırmanıyorlardı. Kemalettin Sami Paşa fazla bakamadı, başını çevirdi. Bu katliamdan ve dökülen kanlardan gönlü bulanmıştı. Sonra tepeden bir imamın ezan sesini duydu. O zaman anladı ki mevzi ele geçirilmiştir. Yunanlıların birinci savunma hattı böylece çökmüş, geride yamaçlar üzerinde kocaman boş karınca yuvalarını andıran zikzaklı tahkimattan başka bir şey kalmamıştı. Yunanlılar sırtların arkasındaki ikinci ve üçüncü savunma hatlarını güçlükle doldurabildiler. Bunlar da çabucak Türklerin eline düştü. Bunu izleyen iki gün içerisinde Türkler Dumlupınar önündeki ovadan İzmir'e doğru giden yola ulaşmışlardı. Süvarileriyle bindirilmiş piyadeleri şimdi günde 50 kilometre hızla Yunanlılardan daha öteye bile giderek çekilme hatlarını kesmeye çalışıyorlardı. Doğudaki durdurma kuvveti de kovalamaya katılarak ilerlemeye başlamış, Yunanlıların bir tek kurşun bile atmadan bırakmak zorunda kaldıkları Afyon'u ele geçirmişti. Mustafa Kemal Afyon'un Karahisar'ının altındaki belediye binasında karargahını kurmuş, ordusunun büyük kısmı ve memleketin üst yanıyla telgraf bağlantısını tekrar sağlamıştı. Nazar boncuğu gibi yanına çağırttığı Halide Edip, onu orada o gece bir çift lambanın ışığında Fevzi Paşa ile beraber harita üzerine eğilmiş, elini kolunu oynatarak konuşurken gördü. Kendisini selamlamak için ilerlerken öyle coşkun ve sevinçli bir hali vardı ki, Halide Edip'in görüşüne göre başında 100 güneş birden doğmuş gibi yüzü parlıyordu. Sesinin tonu, el sıkışı, içindeki coşkunluğu ortaya vuruyordu. Bir devri daim makinesi gibi kendi kendini besleyen sonsuz bir irade gücüne sahip bir adam. Halide Edip'in tebriklerine bir kaplanın sesini andıran kocaman bir kahkaha ile cevap verdi. Evet, nihayet bu işi yaptık. Fevzi Paşa keyifli zamanlarında da yaptığı gibi sağ göğsüne vuruyor ve dişlerini emiyordu. Ortada aşırı bir dostluk havası vardı. Halide Edip geçmiş günlerde neler çekmiş olduklarını düşünerek Mustafa Kemal Paşa'nın neşesinden ferahlık duyuyordu. İzmir'i aldıktan sonra artık biraz dinlenirsiniz paşam, çok yoruldunuz. Dinlenmek mi? Yunanlılardan sonra birbirimizle kavga edeceğiz, birbirimizi yiyeceğiz. Niçin? O kadar yapılacak iş var ki. Ya bana muhalefet etmiş olan adamlar? Bu bir millet meclisinde tabii değil mi? Şakacı bir tonla konuşuyor, Halide Edip'in yufka yürekliliğiyle alay ediyordu. Lakin siyasi düşmanlarından ikisinin adını anarken gözlerinde intikamcı bir ışık parlamıştı. Bunlar halk tarafından linç edilmeye layıktır. Hayır, dinlenecek değiliz, birbirimizi öldüreceğiz. Kavga sona erince canımız sıkılacak, bize heyecan verecek başka bir şey bulmamız gerekecek hanımefendi. 30 Ağustos sabahı genel karargahını daha öteye, Dumlupınar dolaylarına doğru ilerletti. Burada geri çekilmeye çalışan Yunan ordusu, etrafı çalılık tepelerle çevrili yumurta biçiminde bir çukura sıkıştırılmıştı. Bu sırada 2. ordu 1. ordu ile birleşmek için ilerlemekteydi. Yunanlıların batısında hiçbir kuvvetin aşamayacağı Koca Murat Dağı vardı. 1. ordu ise çevrelerindeki düğümü daha da sıkıştırmak için güneyden ve doğudan onlara yaklaşıyordu. Yunanlılar dar Kızılcadere Vadisi'nden batıya doğru giden tek bir yol dışında her yandan çevrilmiş durumdaydılar. O gün ilk taarruzdan 4 gün sonra ordularının yarı mevcudu yok edilmiş ya da esir alınmıştı. Harp malzemelerinin tümünü kaybetmişlerdi. İçlerinde Yunan ordularının komutanı General Trikopis'le maiyetinin de bulunduğu büyük bir kol, girişini iki Türk tümeninin tuttuğu, üçüncü bir tümenin de çıkışını kapatmak için hızla ilerlediği bir vadide kapana kısılmış gibiydi. Bundan sonraki sahne Halide Edip'in hatırasında adeta bir korkulu rüyaya benziyordu. Terk edilmiş tüfekler ve cephane yığınları bütün vadide güneşin altında parıldıyordu. Aralarında bir sürü ölü insan ve hayvan. Bunlar düştükleri yerde kalmışlardı. Yunan ordusunun öteki yarısı arkasındakilerle arayı açmış, denize doğru kaçıyordu. Lakin kaçarken köyleri, ekinleri ateşe veren, erkek, kadın, çocuk herkesi kesip öldüren bu sürüye ordu denemezdi artık. Zira bu Yunanlıların aldıkları emirlere göre bir yok etme savaşıydı. İşte kazanma şerefi Mustafa Kemal ile maiyetindeki kıskanç 1. Ordu Komutanı Nurettin Paşa arasında tartışma konusu olmasına rağmen, İsmet Paşa'nın Başkumandan Muharebesi diye adlandırdığı zafer böyle elde edilmişti. Dipnot, sonraları Nurettin Paşa kendisine İzmir Fatihi diye bir kartvizit bastırmıştı. Bu zafer inceden inceye hesaplanmış bir planın ve hem stratejik hem taktik alanda düşünülmüş bir sürprizin sonucuydu. Türkler Yunan Verdun'unu ezici bir kuvvetle beklenmedik şekilde tek bir noktaya yüklenerek ve savunulmayan yanlarından faydalanarak çökertmişlerdi. Mustafa Kemal'in çadırı savaş alanına yakın, harap olmuş bir köyde bir ahırın damına kurulmuştu. Etrafında toplanan köylü kadınlar ona bakıyor, kendisinden Yunanlılardan çektiklerinin öcünü almasını istiyorlardı. Aşırı neşesi kaçmış, yerini kara düşünceler kaplamıştı. Sessizce inerek yolun kenarında bir sandalyeye oturdu. Üstleri başları paramparça, kan ve toz içinde gelen Yunan esirlerine bakmaya başladı. Savaşın vahşiliğine ne kadar alışık olursa olsun bu yıkıntı sahnesi onu sarsmıştı. Yanında bulunan bir emir subayına bundan ne kadar tiksindiğini açıkladı. Bütün insan topluluklarının, özellikle Yunanlıların, aksak yönleri üzerinde düşünce yürüttü. Sonra yerde bir Yunan bayrağı görerek oradan kaldırılmasını ve bir Yunan tüfeğine sarılmasını emretti. Önüne getirilen esirler arasında Selanik'ten tanıdığı bir subayı görmüştü. Esir Yunan subayı Mustafa Kemal'in omuzunda bir işaret görmeyince rütbesini sordu. Şimdi ne olmuştu, binbaşı mı, albay mı yoksa paşa mı? Mustafa Kemal müşir ve başkomutan olduğunu söyledi. Yunanlı Türkçe olarak bir başkomutanın cepheye bu kadar yakın yerde olması görülmüş şey değil dedi. Gazi gülerek yakında Selanik'i alıp bağımsız bir Makedonya kuracağız. Seni orada kumandan yaparım dedi. Aslına bakılırsa Türklerin zaferinde Yunan generallerinin zayıflığının büyük payı vardı. Siyasal nedenlerle başkomutanlığa atanmış olan General Hacı Anestis, İzmir'de ya limandaki bir yatta yatağına uzanarak ya da rıhtımdaki kahvelerde oturarak vakit geçiriyor, savaşı oradan yönetiyordu. Komutanlarını bazen korkutuyor, bazen de sorumluluktan yoksun ve arkası gelmeyen emirler göndererek onları şaşkına çeviriyordu. Delilik belirtileri göstermeye başlamıştı. Kendini kah ölmüş, kah vücudu camdanmış da ayağa kalkınca kırılacakmış sanıyordu. General Trikopis genel nitelikte bir emir almıştı. Buna göre Türkler Afyon'a saldıracak olurlarsa kendisi Güneydoğu'ya, Çobanlar Köyü'ne doğru yürüyecek ve böylece düşmanı yandan çevirerek ilerlemesini önleyecekti. Lakin hücum başlayınca bu emir kesin olarak teyit edilmediği için yerine getirmekten çekinmişti. Bunun üzerine geri çekilmek zorunda kalıncaya kadar olduğu yerde dayandı. Bir karşı taarruza girişmeyi denedi fakat askerleri arkasından gelmek istemiyorlardı. Böylece o ölüm vadisinde bir Türk süvari taburuna esir düştü. Hacı Anestis'in görevinden atıldığını ve yerine kendisinin başkomutanlığa atandığını ancak çok sonra öğrenebildi. Trikopis bir iki gün sonra yanında Kor General Dionysis'le Mustafa Kemal'in bu sefer Uşak'a geçmiş olan karargahına getirildi. Gazi onları burada Fevzi Paşa ile İsmet Paşa'nın arasında ayakta karşıladı. Halide Edip sahneyi şöyle anlatıyor. Mustafa Kemal Paşa bu sahnenin hakim karakteriydi. Siyasi muhaliflerini hiçbir şey düşünmeksizin ezen bu asker, askerlik alanında bir büyük sanatkar ve oyunun kaidelerine uyan bir sporcuydu. O Yunan generallerinin kılıklarına ve mahiyetlerinin yaptıkları kötülüklere hiç önem vermiyor. Trikopis onun bu oyundaki rakibi. Bu askerlik oyununda yere vurduğu adama kaideye uygun olan hareketi muhafaza ediyor. Sırtını yere getirdiği pehlivanın elini sıkan galip bir pehlivan gibi. Trikopis'in elini yakaladı, alelade bir el sıkışı müddetinden fazla tuttu. Oturun general, yorulmuş olacaksınız. Bundan sonra sigara tabakasını uzattı, kahve ısmarladı. Dipnot, Halide Edip adı var, Türk'ün ateşle imtihanı. Trikopis ona şaşkınlıkla bakıyordu. Sizin bu kadar genç olduğunuzu bilmiyordum general, dedi. Masanın etrafına oturdular. Mustafa Kemal çelik bakışlarını Trikopis'e dikmişti. Savaştan konuşmaya can atıyordu. Konuşma önce bir tercüman aracılığıyla Rumca olarak başlamıştı, sonra kötü bir Fransızca ile devam etti. Mustafa Kemal Trikopis'e bir askerin bir askere sorması gibi, hücumun nasıl gelişeceğini neden önceden görememiş olduğunu sordu. Trikopis gafil avlandığını itiraf etti. Mustafa Kemal'in savaşı cephe hattından yönettiğini öğrenince şaşırdı. Ona kendisinin ne gibi güçlüklerle karşılaştığını anlatmaya başladı. Halide Edip'e bu bir amatörün bir profesyonelle konuşması gibi gelmişti. Trikopis başkomutanının cephede olmadığını, durumu iyice bilmediğini söylüyor. Mahiyetindeki komutanların kendisini dinlemediklerini, telefon hatlarını kesip taşıtları parçalamış olan Türk süvarileri yüzünden Yunanlıların ulaşım sisteminin altüst olduğunu anlatıyor. Orduda birlik ve beraberliği bozan kralcı Venizelis çekişmesinden yakınıyordu. Söz taktiğe geldi. Mustafa Kemal Yunan generaline neden şöyle ya da böyle yapmamış olduğunu soruyordu. Trikopis, Afyon'u savunmak için çobanlara doğru yapmayı düşündüğü hareketten söz etti. Gazi de buna nasıl karşı koyacağını anlattı. Düşmanın girişebileceği her türlü hareketi önceden hesaplamıştı. İki Yunan generali birbirleriyle kavgaya tutuştular. Türkler bu görgüsüzlüğe, Yunanlıların kendi ağır başlılıklarıyla çelişen gevezeliklerine biraz küçümsemeyle bakıyorlardı. En sonunda Mustafa Kemal Trikopis'e ne gibi bir yardımı dokunabileceğini sordu. Yunan generali esir düştüğünün İstanbul'da Büyükada'da oturan karısına bildirilmesini istedi. Mustafa Kemal buna söz verdi, Trikopis'in elini sıkıp tutarak samimiyetle fakat mavi gözleri ışıldayarak "Savaş bir talih oyunudur general," dedi. "Bazen en ustası da yenilir. Siz bir asker ve şerefli bir insan olarak elinizden geleni yaptınız. Sorumluluk talihten geliyor. Üzüntüye kapılmayın." Lakin Trikopis tiyatro oynar gibi bir jestle "Ah general," diye haykırdı. "En son yapmam gereken şeyi yapamadım." Kendini öldürmek cesaretini gösterememişti. Mustafa Kemal Trikopis'in bu heyecan gösterisi karşısında kaşlarını çatarak ona biraz alayla baktı. Sert bir sesle "Bu," dedi, "sadece sizi ilgilendiren bir şeydir." İki ay sonra Hacı Anestis, Gunaris ve kabinedeki daha dört nazır bir Yunan ihtilal mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırıldılar. Trikopis yıllardan sonra Anadolu seferinin memleketi hesabına feci bir yanlışlıktan başka bir şey olmadığı yolundaki düşünceye katıldı. Yunanlıların Anadolu'da hiçbir gerçek çıkarları yokken bu sefere sırf batılı büyük devletler uğruna atılmışlardı. Savaşın nasıl geliştiği üzerinde zafer kesinleşinceye kadar ne İstanbul ne de Ankara'da pek bir şey öğrenilememişti. Güvenlik tedbirlerini hala elden bırakmayan Mustafa Kemal, sadece bir takım ileri hareketlerden söz eden kısa günlük bildirilerle yetiniyor, bunların genişliğini açıklamıyordu. "Maksadımız durumu elden geldiği kadar cihandan gizlemekti," der. Gerçekten de taarruz başladıktan 10 gün sonra Rauf Bey, müttefiklerden eski mütareke görüşmelerini bir parça daha ileri götüren bir nota almış ve talimat istemek için Mustafa Kemal'e başvurmuştu. Gazi artık ortada Anadolu sorunu diye bir şey kalmadığını ve sadece Trakya'yı ilgilendiren bir mütarekeyi tartışmaya hazır olduğunu bildirerek karşılık verdi. Duruma İstanbul'dan daha yakın olan Ankara, resmi tebliğlerden ileri hareketin gerçek niteliği üzerinde bir şeyler sezinliyordu. Harekatın başlamış olduğu öğrenilir öğrenilmez, Milli Müdafaa Vekaleti ile meclis arasında meraklı bir kalabalık kaynaşmaya başladı. Herkes haberleri öğrenmek istiyor, gizli oturumlarda mebuslara okunan kısa bildirilerden anlam çıkarmaya çalışıyordu. Savaşın bilfiil kazanılmış olduğu ikinci gün bildiri yayınlanmamıştı. Arkadan epey gecikmiş olarak Afyon'un kurtulduğu öğrenildi. Bunun üzerine halk sokaklara döküldü. Türk ulusu, ordu ve gazi şerefine gösteriler yapılmaya, havaya sevinçle silahlar atılmaya başlandı. Ankara bundan sonra artık her şeyin düzeldiğini anlamış oldu. İzmir'in kurtuluşunu bildiren haberlerin doğruluğu öğrenildikten sonra meclis kürsüsünü örten siyah örtü kaldırıldı. Bu örtünün bir matem alameti olarak uğruna örtülmüş olduğu Bursa'da İzmir'in ertesi günü düşmandan kurtarılmıştı. Lakin Mustafa Kemal'in düşmanları hala ayaktaydılar. Bunlardan biri, "Nedir bu gürültü patırdı? Müttefikler İzmir'i bize nasıl olsa vereceklerdi," diye homurdanıyordu. İstanbul'da ise olayların sonucuna pek o kadar güvenilmiyordu. Ağızlarda hala mütareke ve Venedik'te bir konferans lafları dolaşıyor, gözler hala Çatalca hattında şehri tehdit eden Yunan birlikleri üzerine çevrilmiş duruyordu. Ortada genel bir şüphe ve karamsarlık havası vardı. Çoklarına Anadolu'da başlayan taarruz delice bir iş gibi geliyordu. Savaş üzerinde tek bilgi kaynağı Yunan resmi tebliğleriydi. Bunlar da Türk başarılarını önemsiz şeyler gibi gösteriyor, Türkler geri çekiliyorlarmış sanısını vermeye çalışıyorlardı. Yunanlılar şehrin kulüplerinde Mustafa Kemal'in ezilmesi şerefine şampanya patlatıyorlardı. Esir düştüğü söylentisi bile çıkmıştı. Yollarda ve akşamları kendilerini boğazın karşı kıyısına götüren vapurlarda Türklerin suratı bir karış asıktı. Türk başarısına dair güvenilir kaynaklardan haber alındıktan sonra bile gazeteler halk inanmayacak diye bunları ihtiyatla yayınladılar. Sonra bir gün gerçeğin en iyimser haberleri bile geride bırakmış olduğu anlaşıldı. Esir düşen Mustafa Kemal değil ama Yunan komutanıydı. Yunan orduları yenilmiş, darmadağın kaçmaya başlamışlardı. Gazeteci Falih Rıfkı, o akşam vapurla Büyükada'ya giderken yüzü gülüyordu. Onu her zaman asık suratlı görmeye alışmış olan Rumlar, yüzüne tuhaf tuhaf bakıyor ve haberlerin kendileri için kötü olduğunu sezinliyorlardı. Yanındaki arkadaşı, "Savaşı kaybetmiş gibi yapalım, Gazi de Uşak'ta esir düşmüş olsun," dedi. Lakin yüzlerindeki gülümsemeyi gizleyemiyorlardı. Ertesi gün gazeteler haberi vermeye başlayınca kapılarının önünde öylesine bir kalabalık toplandı ki gazeteleri pencerelerden sokağa fırlatmak zorunda kaldılar. İzmir'deki Levantenler son dakikaya kadar meselenin bir konferansla çözümleneceği düşüncesine saplanıp kalmışlar içlerine güven verecek şekilde demirli duran müttefik savaş gemilerinin Türklerin şehre girmesini önleyeceğini ummuşlardı. Girseler bile herhalde yine alışveriş eskisi gibi sürüp gider, bütün Anadolu ticarete açık kalırdı. İhracat mevsimi yaklaşıyor, depolar kuru üzüm ve incirle dolmaya başlıyordu. Çuvallar dikilmekte, sandıklar çivilenmekteydi. İtalya'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan gemiler sonbahar yüklerini almak için limana gelmişlerdi bile. Bu yalancı iyimserlik havasını sarsmak epey zor oldu. Lakin yavaş yavaş bir şüphe doğmaya başlamıştı. Müttefik gemilerinin Circle Europe'ne asılan radyo bültenleri gittikçe daha kötü haberler veriyordu. Limana bir Yunan hastane gemisi geldi. Yaralılar ve kaçanlar azar azar şehre gelmeye, kanlı savaşlar üzerinde korkunç şeyler anlatmaya başlamışlardı. Kahvelerde tüccarlar içeriden aldıkları haberleri birbirlerine yetiştiriyor, bağlantılarını yerine getirip getiremeyeceklerini düşünüyor, Türkler gelirse stoklara el koyarlar mı acaba diye sorup duruyorlardı. Derken borsa birdenbire duruverdi. İçeriden incir üzüm yüklü vagonlar gelmez oldu. Yük gemileri ambarları boş olarak çabucak demir alıp kaçtılar. Yalnız eğlenceler durmuyordu. Otel Naim'in taraçasında ay ışığında danslı akşam yemekleri veriliyor. Sporting Club'da bir İtalyan trupu Rigoletto ve Traviata'yı oynuyor. Kahvelerde karartma saatine kadar gitarlar çalınıp şarkılar söyleniyor. Garsonlar müşterilere şerbet, nargilelere küçük kor parçacıklarını taşıyıp duruyorlardı. Lakin bütün bunların altında kötü bir şeyler olacağı duygusu sanki herkesin içine doğmuş gibiydi. Yunan çekilişi bir hafta sürdü. Türkler, Yunanlılar bütün Batı Anadolu'yu kan ve ateşe bulamadan önlerine geçebilmek için şehre doğru hızla ilerliyorlardı. Türk süvarisi düşmanı çok yakından izlemekteydi. Fakat yayla ile deniz arasındaki 300 kilometre uzunluğundaki dönemeçli yollara yayılmış olan piyade kuvveti ancak kanılara ve mekkarelere ayak uydurarak yol alabiliyordu. Ordunun ana kısmı 3 günde 150 kilometreden fazla ilerlemeyi başarmış ama yine de düşmanı yakalayamamıştı. Yol üzerindeki şehirlerden çoğu zaten yanmış, yıkılmış haldeydi. Uşağın 1/3'ü yok olmuş, Alaşehir'den dağın yamacında bir yara gibi yanık bir çukurdan başka bir şey kalmamıştı. Tarihi Manisa'nın 18 bin yapısından sadece 500'ü ayakta duruyordu. Yunan askerleri, özellikle Anadolu asıllı olanlar, aldıkları emre uyarak Hristiyan aileleri de yerlerinden edip götürüyor, arkadan gelen Türklerin eline tek bir sağlam dam bırakmamak için evlerini ateşe veriyor, böylece hem kendilerinin hem de önceki kuşakların Osmanlı yönetiminden gördükleri baskının hıncını çıkarmak istiyorlardı. İzmir'le Aydın arasındaki tren yolunu tahrip ettiler. Yakma, yıkma, yağma, ırza geçme, ne varsa hepsini yaptılar, katliama kadar. Rambolt, İzmir konsolosundan aldığı bir rapora dayanarak Lord Curzon'a birbirlerini bile parçalayacaklar diye yazdı. Bu, insanı tiksindiren bir barbarlık ve canavarlık rekoruydu. Hani Türklere barbar denirdi? Yunanlılar bütün barbarlık ölçülerini aşmışlardı. Türklerin geçtikleri vadinin havası, yanıp kavrulmuş insan ve hayvan leşleriyle, açıktaki ölülerden yükselen kokularla insana öğürtü veriyordu. Mustafa Kemal karargahını ordunun arkasından hemen daha ileriye, Uşak'tan Salihli'ye, oradan İzmir yamaçlarındaki Nif'e taşımıştı. Yunanlıların şehir önünde son bir saldırıda bulunmalarına karşı Salihli de tertibatını aldı. Lakin bu sırada müttefiklerden İzmir limanındaki Fransız Edgar Quine zırhlısı kanalıyla gönderilmiş bir telgraf geldi. Konsoloslarına şehrin Türk ordusuna teslimini görüşme konusunda talimat vermişlerdi. Şimdi Mustafa Kemal'in karşılaşma yerini ve zamanını bildirmesini istiyorlar. Hristiyan halkı koruyacağını umduklarını da ayrıca ekliyorlardı. Mustafa Kemal yumruğunu masaya indirdi. "Kimin şehrini kime veriyorlar?" diye bağırdı. Lakin şimdi savaşın sona ermiş ve zaferin kazanılmış olduğunu biliyordu. Bundan sonra müttefiklerin doğrudan doğruya kendisiyle müzakereye girişmek zorunda kalacaklarını da biliyordu. Cevap olarak onları 9 Eylül'de Nif'te kabul edeceğini bildirdi. Birisi ona İngiliz gazetelerinden alınan parçaları getirerek okudu. "Zavallı Lloyd George," dedi. "Yarın başına neler gelecek? Artık mahvoldu demektir." Daha şimdiden kasabanın dışında toplanmış olan Rum kadınları kehanetle karışık küfürler savuruyorlardı. "Kako hurona nahis Georgis." Dipnot: George'a kötü zamanlar. Mustafa Kemal Nif'e tam zamanında geldi. Arabası hemencecik köylüler tarafından sarılmıştı. Gözlüklerini çıkarıp bir sigara yaktı. Bu sırada ona doğru ağır ağır ilerleyen bir adam gözlerinin içine baktı, cebinden buruşmuş bir resim çıkardı, resmi iyice süzdü, sonra gözlerini yine ona çevirdi. "Tamam sensin," diye haykırdı. Halka dönerek, "Bakın," dedi, "Gazi Mustafa Kemal." Gazi kendisine hazırlanan karargaha girdi. Venizelos'un duvarda asılı duran resmini küçümseyerek görmemezlikten geldi. Yabancı konsoloslar görünürde yoktu. Ankara ve İstanbul yoluyla gönderilen mesajı vaktinde alamamışlardı. Gazi'nin öncüleri İzmir'e girmek üzereydiler. Akdeniz'e varmışlardı. Mustafa Kemal ertesi gün ordunun ardından şehre girecekti. Bu akşam daha sonra Kemal Paşa adını alacak olan Nif'te kendini rahatlamış ve neşeli hissediyordu. "Nedir bu?" diye bağırdı. "İzmir'e girdiğimiz akşamdır bu. Bu kadar sessiz mi olacağız? Kendimiz şarkı söyleyelim bari." Bir kadeh içki getirmişlerdi, istemedi. "İş ve içki bir arada olmaz," dedi. Taarruz başladığından beri ağzına bir damla içki koymamıştı. Amacını elde edinceye kadar da koymayacaktı. Yanındaki subaylarla birlikte yalnız kahveyle coşarak Venizelos'un resmi altında zaferi kutlamak için şarkı söylemeye başladı. Zaferi kazanması sadece 15 gün sürmüştü. Sonunda Ankara'ya döndüğü vakit arkadaşlarından özür diledi. "Kusura bakmayın, insan bazen hesabında yanılabilir. Tahminimde bir günlük bir yanlış yapmışım."